Ayrım 15.
Birkaç gün sonra İffet Hanım hastaneden çıktı, konuşulan işte yapıldı. Çocuğa geceli gündüzlü bir dadı tuttular ve oğlanı dadıyla bu yeni odaya yerleştirdiler. Bir hafta sonra da İffet Hanım'ın odasında kumar başladı. Anlaşılıyor ki Ayaşlı İffet Hanım'ı Turan'ın boş bıraktığı yere koymak istiyor. Yalnız İffet Hanım Turan'ın yerini tutabilecek mi? Ayaşlı tutacağını anlamış olmalı ki bu işe başladı. Bana sorarlarsa İffet Hanım bu kumar işini idare edecek akılda bir kadın değildir. Faika ondan daha çok zeki, çok akıllı ve idarelidir. Ancak nedense Ayaşlı Faika'ya o kıymeti vermiyor. İffet Hanım'ı daha elverişli buluyor. Bir gece İskender'de birkaç yabancı misafirle gelmiş. Oynamışlar ama Zinet'in sözüne bakılırsa bir şey çıkaramamışlar. İskender Turan Hanım'ın da evine gidip geliyormuş. Ayaşlı bunu istemiyor. İskender'i İffet Hanım'a alıştırmaya uğraşıyormuş. İskender hiç çalımını bozmuyor. Sanki parası varmış gibi nereye giderse otomobille gidiyor. En iyi yerlerde yiyip içiyor. Zinet'in söylediğine bakılırsa her sabah Şefik Bey onun odasına gidip ağlıyor. İskender o ne söylese dinlemiyormuş. Bu dedikodular arasında Zinet'in ağzında bir söz daha dolaşıyor. Ayaşlı gelecek yıl için gene bu daireyi tutarsa odanın birini İffet Hanım'a salon döşeyecekmiş. Eğer tutmazsa bir ev tutacak, İskender'le Abdülkerim'i birlikte alıp orada oturacakmış. Demek Ayaşlı bu işi kazançlı buluyor. Turan Hanım'dan öğrenmiş, özenmiş olacak. İffet Hanım Turan gibi bu işi çevirebilecek mi? Turan, Süsen Hanım'ı Beliga Hanım adında bir başka genç kadını, sonraları İffet Hanım'la Faika'yı odasında göstermelik gibi bulundururdu. Şimdi İffet Hanım da kendi odasında böyle hanımlar bulundurmak istiyor. Son günlerde bir akşam kimseyi bulamamış, Faika'nın anasının evinden iki kız getirmişler. Turan Hanım odasında kadınlar bulundurur ancak işi kumarcılıktan ileri götürmezdi. Bunlar kadın bulundurmaya kalkınca nereye kadar gideceklerini kendileri de bilemezler. Faika bugünlerde hasta ve isteksiz olmasa belki bunları biraz daha iyi idare ederdi. O da geceleri bulunursa da gönülsüz ve isteksiz davranıyor, yalnız Ayaşlı'nın hatırı hoş olsun diye gelip gidiyor ve kimse bulunmadığı geceler odasından dışarı çıkmıyordu. Fuat, efendisinin metresinin kız kardeşiyle yaşamaya başlamış, birkaç gece arka arkaya eve gelmediği oluyor. Geldiği gecelerde karısından para çekmek istediğinden aralarında kavga eksik olmuyordu. Bunun için Faika çok zaman ortada görünmüyor, görünürse de istemeyerek gülüyor ve kocasından umudunu kesmiş bulunuyordu. Fuat'ın anasına bir gün bizim bankanın önünde rast geldim. ''Vay, siz daha burada mısınız?'' ''Ah evladım, başıma gelenleri sorma. Şimdiye kadar Fuat beni salıvermiyordu, şimdi onun gönlü oldu. Bu evlerde oturduğum hanımlar yollamıyorlar. Bunlar İstanbul'dan benim 40 yıllık komşularım. Sizden iyi olmasınlar, pek iyi hanımlardır. Ben buraya geldiğim zaman kızlarını kocaya vermişlerdi. Şimdi o hanım ilkini doğuracak. Yavrucak yalvarıyor. Ah hanım teyzecim, benim ilkimde bulun da öyle gidersin diyor. Olsun, benim tabiatım kimsenin yüzüne duramam. Hem yavrucak benim elime doğdu. Kendi evladım sayılır. Annesiyle benim yaşça hiç farkımız yoktur. Düğünlerimiz de ikisi bir hafta arayla oldu. Ben o sene rahmetli yavrucağımı doğurdum. Bunun anası tamam 6 sene doğurmadı. Ne lavtalara, ne hekimlere, ne hocalara gitmediler. Sonunda o da bir oğlan doğurdu. Yavrucak ömürsüzmüş. Haftasında evlerden ırak selamün kavlen geldi, çocuk gitti. Rahmetli annem okumamıştı ama pek akıllı bir kadındı. Bunlara söyledi. Vakitli vakitsiz bu oğlanı dışarı çıkarıyorsunuz, sonra ben karışmam dedi. Nur içinde yatsın anacığım. Bu bizim Fuat doğduğu zaman da. Koca karının lakırdısı bitmiyor, beni bir saat ayakta tuttu. Demek şimdi gidemiyorsunuz. Ah nasıl gideyim yavrum, komşu hatırı. Gene başlayacaktı, ben izin aldım, savuştum. Zinet'in sözüne bakılırsa koca karı oğlunun metresinin evindeymiş. Faika bir kere yakalamış getirmiş, koca karı tekrar kaçmış. artık o evin şenliği kalmadı diyormuş. Zinet de onun gibi düşünüyor. Turan Hanım gününde burası böyle miydi diyor. Nasıldı ya? Aa, kadın herkesi avucunun içine almıştı. Bak siz bile İffet Hanım'ın odasına gidiyor musunuz? Turan Hanım buradayken onun odasından çıkmazdınız. Şimdi burası suyu çekilmiş değirmen gibi kaldı. Baba çalışıyor, İffet Hanım'ı ortaya çıkarmak istiyor. Ama ilkin bir kere kadın hasta. İyi oldu diye gittiler, hastaneden çıkardılar. Hiç de iyi olmamış. Hekimler yeniden ameliyat yapacaklarmış. Onun başına bu işleri Cevat açtı, ben bilirim. Nasıl Cevat? Cevat açtı ya, ben hepsini bilirim. Cevat Turan Hanım'ın da baş gözdesiydi. Turan Hanım onu uşak gibi kullanırdı, hiç de gözdesi değildi. Turan Hanım işini bilirdi. Zinet gülümsedi. Turan Hanım başkasına tutulmuştu ama tez kurtuldu. Kime tutulmuştu? Siz herkesten iyisini bilirsiniz. Sahi siz şimdi hiç Turan Hanım'a gitmiyor musunuz? Gitmiyorum. Zinet yüzüme baktı, sözüme inandı. Niçin gitmediğimi de kestirdi. Çok akıllı hanımdır ama onun da kusuru kumarcılıktır. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Biraz durduktan sonra gene Zinet, bu sefer eskisinden çok iyiymiş dedi. Hep büyük adamlar evine gidiyorlarmış. Sen nereden biliyorsun? İskender Bey ile baba konuşuyorlardı, işittim. İskender Bey oraya gitmiş de baba onun gittiğini istemiyordu. Niçin? Elbet istemez. O da oraya gidecek olursa İffet Hanım'ın elinde kim oynayacak? Şefik Bey mi? İskender'in de Şefik Bey ile başı dertte diyordun. Öyle ya, Şefik Bey ile kimin başı dertte değil, sizin değil mi? Faika'nın değil mi? Bana ne? Olsun, her sabah gelip dinletiyor ya. Zinet'in söyledikleri doğrudur. Şefik Bey artık eskisi gibi İskender'e borç verdiğini gizlemiyor. Her sabah benim odama gelip İskender'i Ayaşlı'yı çekiştiriyor. Benim paralarımı kumarda yediler, kabahat hep Ayaşlı'dadır. Niçin? İskender'i kumara o alıştırdı. Senin İskender'in buraya alışık geldi. İskender buraya geldiği zaman elinde koca fabrikası vardı. E şimdi yok mu? Var ama bizim paralar gitti. Ne demek? Şimdi fabrika sözünün manası var mı? Manası olsun olmasın, bizim paralar gitti ya. Gider elbette. Gelip de keseden zorla almadılar ya, sen verdin, onlar da yediler. Ben hiç vermedim. İskender beni kandırdı, ifade etti. Yok devenin başı. Ama ben onlarda paramı bırakmam. İkisini de mahkemeye vereceğim. Hepinizi de şahit yazdırırım. O zaman yandın. Niçin? E ben ne biliyorum da neye şahitlik edeceğim? Niçin, benim paramı aldıklarını bilmiyor musun? Yok, sen gelip söylüyorsun. Ben mahkemeye gidersem Şefik Bey geldi böyle böyle söyledi derim. Ya İskender parayı almadım, Şefik Bey yalan söylüyor derse ne yaparsın? Elinde senedin var mı? Desin, ben onun da kolayını bilirim. Şimdi bana bak, sen saçma söylemekten vazgeç de İskender'i darıltmamaya bak, anladın mı? Yoksa paralar gider gürültüye. Ben adama paramı kaptırırım. Onlar bilmezler. Sen bak ben nasıl paralarımı alırım. E hadi bakalım. Şefik Bey'in bu tutumla İskender'den para koparabileceğini hiç ummazdım. Aldanmışım. Şefik Bey her sabah onun odasına gidip ağlayarak, her rast geldiğine paralarını yediklerini anlatarak İskender'i biraz korkutmuş, yıldırmış olmalıdır ki, son günlerde ona biraz para verildiğini Zinet bana anlattı. Sanırım 100 lira vermiş. Bu parayı aldığından olmalıdır ki Şefik Bey bu son günlerde söylenmeyi araladı. Eskiden İskender'den ayrılmaz, İskender oyun oynarken yanına sokulur, ona Rusça söylemeye yeltenirken şimdi onu bıraktı. Bugünlerde o Abdülkerim'le anlaşmış, bağdaşmış görünüyor. Birlikte gidip içiyorlar, gece yarısından sonra eve geliyorlardı. İffet Hanım oyuna başlayalı, çocuğa da bir dadı tutulup odası ayrılalı, Abdülkerim boş bir odaya bir tek karyola koydurmuş, çok yıllardan beri görmediği rahatı görmeye başlamıştı. Abdülkerim işinden de para çıkarıyordu. Bozüyük'ten odun getirtiyor, burada fırıncılara satıyor. İstasyondaki deposunda kok kömürü bulunduruyor, şehirdeki dükkanında kesilmiş odun, mangal kömürü satıyor, geceleri de Şefik Bey'le sarhoşluk, hovardalık etmeye yetişiyordu. Öyle sanıyorum ki Ziynet'le de araları kötü değildi. Ziynet'e de söyledim. Yeni aşığını tebrik ederim, kutlu olsun dedim. Kimmiş o yeni aşığım dedi. İffet Hanım'la ortak oluyorsunuz ya dedim. Aman ne kötü heriftir, sen bilsen dedi. Ben onun karısı olsaydım bir gün çekip oturmazdım. Hani İffet Hanım'a sırasında kabahat buluyoruz ya, vallahi haksızdır. Böyle kocası olan kadın ne yapsa ona helaldir. Adam mı o? O kadından anlamaz. Ziynet bunları söyledi ya, hemen inanmak da biraz alıklık olur. Çünkü ben Ziynet'i tanırım. Paraya hiç yüzü yoktur. Hem söylenir hem yapar. O Halide olmalıydı ki hoşuna gitmeyen bir işi oldu mu vursun tekmeyi, aksın gitsin. Ben Ziynet'i pek söyletmek istemedim çünkü keyfim yerinde değildi. Biraz sıkıştırsaydım ondan her şeyi öğrenirdim. Bir gecede ben Şefik Bey ile Abdülkerim'i gördüm. Gece yarısından sonra Fahri'den geliyordum. Emniyet pazarının önünde ikisi durmuş konuşuyorlardı. İçmişlerdi. Yanlarına sokulunca ikisi birden irkildiler. Beni başlarından savmak istediler. Hadi yürüyün bakalım, eve gitmiyor musunuz dedim. Şefik Bey asık surat, bizim işimiz var dedi. Bu saatte iş olur mu? En kötü işlerin bile saati geçti. Abdülkerim sırıttı, Şefik gene, bizim azıcık işimiz var dedi. E anladık canım, dalganız olduğu meydanda. Bırakın da eve gidelim diyorum. Sen git, biz geliriz. Bıraktım, yürüdüm. 29. Benim yaşayışım gün geçtikçe tatsızlaşıyor. Ne ben kimseyi seviyorum, ne kimse beni arıyor. Kendimi avutacak bir Turan bile yok. Günlerim evle banka, Atlas lokantası arasında geçiyor. Evde bulundukça polis romanları okuyorum. Yazılacak, okunacak şeylerim var, hepsi duruyor. Boş, tatsız günler geçip duruyor. Ara sıra Fahri beni arar. Telefon. Yahu nerelerdesin, hasta mısın, sağ mısın? İçim sıkılıyor. Elbette sıkılır. Adam yüzü gördüğün yok ki. Ben adam yüzü de görmek istemiyorum. Yabanileştin mi? Yazık oldu, iyi adamdın. Bana bak, bu akşam bankada beni bekle, seni bankadan alıp bize getireceğim. Ben gelecek olunca yolu bilirim. İyi ya, kendin gel. Ben yorgunum, yorgun, anladın mı? Gönlüm bomboş. Kabahat kimde? Evlenmek lakırdısı edeceksen telefonu kaparım, evine de gelmem. E gördün mü ya iki gözüm? Böyle bir adamın gönlü dolar mı? Neyse gel sen, evlenmek lakırdısı etmem. Bakalım dedim. Gel, rica ederim, densizlik etme. Doğrusu da gitmek istemiyordum. Bilmem, böyle bir kırgınlığım var. Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor, her yeri toz kaplamış. Bundan evvel özenip yazmaya başladığım bir eserin müsveddeleri de masanın üstünde tozlanıyor. Sevmek, sevilmek de boş. İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Bu yalnızlığı ben her zaman duymam. Kendim tatsız yaşıyorum, yanımdakiler için de tatsız oluyorum. Fahri'nin evine gitmek istemiyordum ama bankadan çıkınca ayaklarım beni sürükledi. Çünkü kendisini severim. Bugünlerde de benimle yapılacak işleri olduğunu sanıyorum. Gittim, salonu kalabalıktı. Bizim müdür, karısı, Melek Hanım, hastane başhekimi, karısı, güveyleri, bir iki genç doktor, Atıf Bey adında bir diş hekimi ile güzel karısı oradaydılar. Ben çoktan müdürün evine uğramadığım için karısı beni görünce sitem edecek sanıyordum. Etmedi. O bana taziyet için kendini borçlu sanıyormuş. Hasan Bey'i hiç görmediğini, kimsesiz kalan kızına bir kere olsun gidemediğini söyledikten sonra, Fahri Bey'in anlattığına bakılırsa çok kibar bir kızcağızmış dedi. Ne yapıyor şimdi zavallı? Bilmem dedim. Gitti, bir daha da bir şey yazmadı. Siz de yazmadınız mı? Yazmadım demek ağrıma geldi. Kendisine dargınım, gitme dedim de beni bıraktı gitti diyemezdim. Bizim oradaki banka memuru arkadaşa yazdım, daha bir haber alamadım dedim. Müdürün karısı sesini çıkarmadı. Bana öyle geldi ki beni çok duygusuz ve kayıtsız buldu. Kendine iş edip de Hasan Bey için ona söylediği sözlere ve Hasan Bey'in kızına gösterdiği alakaya benim kıymet vermediğimi sandı. Ona her şeyi olduğu gibi anlatamam. Selime'yi alakoymak istediğimi, onun kalmadığını, beni bırakıp gittiğini, ona dargın olduğumu, gitti gideli bir mektup yazıp yollamadığını söyleyemedik. Ben haksız mıyım? Bunları olduğu gibi anlatsam müdürün karısı bana hak vermez mi? O beni bırakıp gittikten sonra gene bir mektup yazmalı, gene ben yalvarmalı mıyım? Seni istesem orada kalırdım, benim yakamı niye bırakmıyorsun demez mi? Oradaki arkadaşa yazdım dedim, yalan yazmadım. Niçin yazmadım? Çünkü oraya vardığını bildirir bir mektup olsun yollamadı. Yol bu değil miydi? Beni istemiyorsa gene istemesin. Selime bunları bilmez kadın değil ki. Bunları müdürün karısı bilmez. Yalnız ne var ki babasını kaybetmiş, kendini şaşırmış bir kimsesiz kızdır. Onun eksik yaptığı işlere aldırmayarak ve Hasan Bey'in toprağını sayarak hiç olmazsa oradaki banka memuru arkadaşa bir mektup yazar, Selime'den haber sorabilirdim. Bugün de sormak gene doğrudur. O ne düşünürse düşünsün, yalvarıyor desin, yakamı bırakmıyor desin, ne beğenirse desin. İstiyorum da hiç olmazsa bir arkadaş gibi mektuplaşacak, onun işlerine bakacak, ona elinden gelen yardımı edecek sevimli bir kadın arkadaşım olduğunu istiyorum. Selime niçin böyle olmadı? Birini mi seviyor? Sevse de bizi bu kadar yakadan atacak ne vardı? Ancak bunlara bakmayıp gene bir mektup yazılabilir. Ona bir mektup yazayım. Hemen bu akşam yazayım, postaya yetişir. Yalnız kendisine yazmam, gene bizim oradaki arkadaşa yazarım. Evet, kendisine yazmam. Fahriye, yavrum ben gidiyorum dedim. Fahri bir şeye canım sıkıldı sandı. Ne oldu, dur bakayım. Hiçbir şey olmadı. Birine bir mektup yazacaktım, unuttum. Şimdi gider yazarım, gene postaya yetişir. E niçin burada yazmıyorsun? Bilmem. Git şu odaya gir. Bak burada her şey var. Mektubu da ver Fethullah'a götürür. Mektupta kendisine söylemeyerek Selime Hanım'ın nasıl yaşadığını, ne halde olduğunu bana bildirmesini arkadaşa yazdım. Buradan gitti gideli hiçbir haberini alamadığımızı da ilave ettim. Benim günlerden beri çektiğim iç sıkıntıları sanki bu mektubu yazmamaktan ileri geliyormuş. Birdenbire kendimi şen, hafiflemiş, iyileşmiş buldum. Bu mektubu yazmak için askın suratla girdiğim yazı odasından içim gülerek çıktım. Salonda bir köşede poker oynuyorlardı. İki doktorla yeşiller giymiş bir hanım da radyoyu karıştırıyorlar. Melek Hanım evin hanımı olmuş, misafirleri ağırlıyor, hizmet eden uşağa emirler veriyor. Baktım hoşuma gitti. Fahri seni evlendireceğim diye diye kendi evleniyor. Kız kendini ona mal etmiş, fena da olmamış. Artık Fahri evlenmiş sayılır. Yanımda kırmızılar giymiş genç bir kız oturuyor, benimle konuşmak istiyordu. Ev sahipleri misafirlerini tanıştırmakta pek kayıtsız olduklarından ben kendimi kıza tanıttım, konuşmaya başladık. Bu hanım oradaki genç doktorlardan birinin kardeşiymiş. Demiryolu istasyon memurlarından olan bir başka kardeşiyle yakın zamana kadar Konya istasyonunda oturuyormuş. Şimdi kardeşini yeni açılan yollardan birinde bir istasyona kaldırmışlar. Bu hanım oraya gitmeden evvel hem bu doktor kardeşini hem buradaki dostlarını görmeye gelmiş. Birkaç gün kalıp gidecekmiş. Bunları kendisinden öğrendikten sonra sordum. Nasıldır istasyonlarda yaşayış? Sıkıntılıdır ama işle güçle geçer dedi. Bozkırlar ortasında bir istasyonda memur olsam bu hanım da benim karım olsa diye düşündüm. Hoşuma gitti. Kadın olur ki yalnızlıkta sevilir. Burnuma kırların kokusu geldi. Güzün ovalarda esen rüzgarlar kuru ot kokuları getirir. Bir kadın kırların o esmer renkleri üstünde ne canlı durur. Ben viski kokan, radyosu öten, dans edilen, bol ışıklı bir salonda bu hanımı sevmek istemem. Kır ortasında yapayalnız bekleyen istasyonları ben çok severim dedim. Alıştık da şimdi bana da iyi geliyor dedi. İnsanın kafa dengi bir kocası yahut karısı olmalı. Olmasa olmaz mı? Olabilir ama olması hoştur. Kırların sessizliğinden kaçar birbirine sokulurlar. Kız güldü, o da olabilir dedi. Benim çocukluğum kırlarda geçti, oraların tadını bilirim. Kırda büyümüş adamlara hiç benzemiyorsunuz. Öyle bu şehirler, şehircikler beni bozdu. Kırda büyümüş insanlar bu sizin düşündüklerinizi düşünmezler. Şehirler insanları rahatsız eder. Burada mı? Bilmem. Gönül rahatsızlığı. Burada rahatsızlıkların neden ileri geldikleri pek belli olmaz. Siz şehirleri sevmiyorsunuz galiba. Bilmem, gün oluyor ki ne şehri seviyorum ne köyleri. Fahri yanımıza geldi. Bana bak, sakın bu hanıma gönül vereyim deme, nişanlısı var dedi. Gönül vermek yahut vermemek benim elimde mi? Senin elinde oldu mu? Ne demek, sanki birine gönül vermişim gibi söylüyorsun dedi. Bu hanımın yanında gevezelik ederim diye de korktu. El ayak çekilsin de konuşuruz dedim. Fahri gülümsedi. Suratsızlığın geçsin de her ne saçma söylesen ben katlanırım dedi. O sırada Melek Hanım çağırmıştı, ondan yana gitti. Arkasından baktım. Doktor sizin çok yakın arkadaşınız olmalı. Öyledir. Hemen çocukluktan beri arkadaşız. Beni evlendirmeye çalışıyordu. Şimdi ben onu evlendireyim de anlasın. Siz evlenmek istemiyor musunuz? İstiyorum ama ilkin bir evlenecek hanım bulmak ister. Kolay mı? Siz kiminle evleniyorsunuz? Bir istasyon memuru. Oh ne iyi. Yalnızlık içinde bir istasyon. Sanki yeryüzünde ikiniz yalnız kalmışsınız. Gece sabaha karşı kalkıp tereyağlı ekmekle çay içmek. Dışarıda kar. Çaylıkta kaynayan suyun dumanları çıkar. Yaz günü ikindi üstü yerlere bir hüzün çöker. İnsan dalgınlaşır, gözleri dalar. Bir kuru kengelin dikenli başını salladığına bakar kalırsınız. Ne iyidir. Siz bunları seversiniz demek. Ben her şeyi severim ama eğer birini seversem. Kimi? Kim olduğunu bilmem. Bir kadını, bir hanımı. O hanım yok mu? Yok. Demek siz şimdi kimseyi sevmiyorsunuz. Sevmiyorum. Sevmediğim için de hiçbir şeyi sevmiyorum. Şimdi ikindi zamanlarını, tereyağlı ekmeği severim diyordunuz. Ben sizin hesabınıza düşünüp söyledim. Benim sizin gibi bir sevdiğim olsa o zaman tereyağlı ekmeği de severim. Ben tereyağlı ekmekten hoşlanmam. Ben misal söyledim. Onu sevmezsiniz de ona benzer başka bir şeyi seversiniz. Mesela ne bileyim ben, soğuk hindi budu. Efendim? Yahut sevdiğiniz neyi severse. Onun sevdiğinden bana ne? Oo, ben yemeyeyim, o yesin. O yerse size süt olur. Melek Hanım yanımıza sokuldu, kırmızılı hanıma. Çay almadınız efendim. Aldım, teşekkür ederim. Bana, siz çay almadınız. İçtim. Viski? Sizin gibi hanımın elinden içilmez mi? Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür edecek zaman da gelecek. Ne gibi? Bu gece Fahri ile konuşayım, sonra söylerim. Anlamadım dedi ama anladı. 30. Herkes çekilip gittikten sonra Fahri'ye, yavrum bu iş olmuş dedim. Şimdi yalnız kızı istemek kalıyor ki onu da yarın ben yaparım. Fahri yüzüme baktı, sen neler söylüyorsun dedi. Ağız yapma kızarım, adam gibi konuşalım. Oğlum deli olma, ben daha evlenmeye bile karar vermiş değilim. Düşünüp taşınalım, yangından mal kaçırmıyoruz ya. Evlenmeye karar vermeyen herif elin kızını evine alıp da herkese karım olacak diye tanıtmaz, anladın mı? Kız kendini bu evde ev hanımı sayacak kadar burasını benimsesin. Her gün ya sen orada ya onlar burada, sonra ne olur? Fahri Bey evlenmeye karar vermemiş. Olur mu böyle maskaralık? Ben yarın kızı gider isterim. Bitti.